sözün sualini okuyacağız. Cevabına geçmeden uluhiyetle, Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetiyle ve ahadiyetiyle ilgili bir konu olduğundan dolayı bir iki malumat verme mecburiyetinde kalacağız ki mevzu anlaşılsın. Çünkü imani hakikatlerin bize müsaade edilen kısmı var, bize müsaade edilmeyen kısımları var. Bazı mezheplerde, bazı cemaat mensupları mesela hakaiki imaniye ile ilgili mevzulara girilmenin mahsurlu olduğunu söyler ve iddia ederler. Hele kaderle ilgili konuda bir hadis-i şerif nazara verirler ki hadis-i şerif doğrudur, tevili eksik ve noksandır. O da şudur, sizden evvelki ümmetler ve kavimler kader mevzunda çok mübahese ettiklerinden dolayı sapmışlardır, dalalete düşmüşlerdir. Doğru ama kaderin neyinde? Bir ızdırari kader var ki kimse ondan sorumlu değil. Onun hakkında konuşmak zaten anlamsız ve manasız. Şu cemaat ortusa sabaha kadar niye Allah bizi erkek yaratmış? Erkekliğin bir sorumluluğu yok ki. Niye Allah bizi bu vatanda yaratmış? Başka vatanda yaratmak bir eksiklik değil ki. Izdırarı kaderden insanlar sorumlu değildir. İrademize taalluk eden kaderden sorumluyuz. Onda da konuşmamak hatadır. Izdırarı kaderden insanlar sorumlu olmadığına göre bunun hakkında kelam sarf etmek, mevzu bahsetmek fuzuli olur. Ne konuşsak israf olmuş olur. Çünkü neticesi çıkmaz. Allah bize sormamış. Hangi cinsten, hangi ırktan, hangi coğrafyada, hangi anne babadan. Tabi. Hangi yüz, hangi asırda yaratayım? Yok. Ama adam diyor ki, Cenab-ı Hak benim namaz kılmayacağımı biliyor. Bir de onu sağlamca yazıyor. Ben kımıldayamıyorum abi, ne yapayım? Namaz kılamıyorum diyor. Ya al bir abdest bakalım gel. Abdest alıyor. Aha da cami yine bak giriyor musun? Kımıldıyorsun arkadaş. Burada da konuşmamak hata. İhtiyari kaderle ilgili yasak olsaydı İslam alimler bu mesele de ciltlerle kitaplar telif etmezler Üstad Hazretleri 26. sözü yazmazdı. Bak kadere bakalı söz yazmış yani. Niye? Alanı, sahası girme mecburiyetindedir. İman hakikatler de buna mümasil. Bunun gibidir. Yani mesela Allah'ın varlığı ve birliğiyle ilgili konuşacağımız konular var. Yasak olan alanlar var. Şimdi imanda da böyledir. Yani yasak olan alana girmemek de imandır. Serbest olan alana girmek, orada mevzu bahsetmek de marifettir ve imandır. Mesela şimdi Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla ilgili konuşmak nedir? Bir marifet dersidir. Yani imanın manen tali ve terakkisine sebep olan bir mütalaadır. Ama Allah'ın mahiyetiyle ilgili mevzu bahsetmek şirktir. Mahiyetiyle ilgili kısma girmemek imandır, bilmemek imandır. Orada cehalet imandır. Burada da bilmek, irfan sahibi olmak imandır. Karıştırmayalım birbirine. Meleklerin varlığıyla ilgili üstadımız 29. sözü yazmış. Ruh ve bekayru ve melaikeye dairdir. Varlıkla ilgili, varlıklarla ilgili ve bazı bize müsaade edilecek kadar özellikle ilgili malumat arz etmek imandır ve marifettir. Mahiyetiyle ilgili konuşmak nedir? Şirktir. Orada da bilmemek imandır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın mahiyetiyle ilgili mevzular Ehl-i Sünnet ve Cemaat ulemasınca yasaktır. O mevzulara zaten girmeyeceğiz. Çünkü girsek haddimizi aşmış oluruz. Üstad Esleri bununla alakalı Mesnevi Nuri'de çok güzel bir izahı vardır. Buyurur ki Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf ünvanla bakılırsa meçhul ve menkür olur. Çünkü bu bilgi ve malumat örften ve gelenekten, alışkanlıktan gelen bilgilerdir ki insanlar bu meselede bilmediklerini bildikleriyle kıyaslarlar. Allah da hiçbir şeye benzemediğinden dolayı neye kıyaslasak şirk olur. Sobanın aklı şuuru olsa, sobanın. Ustasını da bilmese ve tanımasa. Desek ustanı bir düşün bakayım neye benziyor. O da ustayı yanan bir mekanizmaya benzetecek. Borusu var, ateşi şuradan alır, dumanı buradan çıkar. Niye? Kendi neyi biliyorsa ona benzetecektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hiçbir mahluka ve mesnuğa benzemediği için Allah'ın mahiyetiyle ilgili meselede fikir yormak, kanaat ishal etmek şirk olur. Bu sebepten dolayı üstadımız Cenab-ı Hakk'a malum ve marif ünvanına bakılırsa meçhul ve menkür olur. İnsan cehaletini ortaya koymuş olur, inkara kadar gider. Allah'a mevcudu meçhul, mahiyeti bilinmeyen açısından bakılırsa marifet şuaları bir derece tebarüze tezahür eder diyor. Şimdi bak bunun bir örneğini verelim. Biz bazı şeyleri sıfatlarla biliriz, varlıklarla biliriz ki o maddi şeylerdir. Biz mahiyetleri sıfat ve özellikle bilmeyiz, yokluklarla biliriz. Mesela kelime-i tevhidde bir kaide vardır. La ilahe illallah. Mecellede de bir kaide vardır. Def-i şer celbi nef'a racihtir. Önce şerri def etmek, hayrı getirmekten daha evladır. Yani hasta olmadan evvel tıbb-ı nebevi dediğimiz koruyucu hekimlik, sağlığına, immün sistemine dikkat et. Bu hastalığı tedaviden daha kolay, daha mükemmel bir metottur. Hasta olduktan sonra iş kötü. O ilaçlar vücuda müthiş şekilde zarar veriyor. Uzmanlarımız burada, sahalarına giriyoruz. Şimdi bak tevhime-i tevhidde de aynı kayda geçerdi. Def işer, la ilahe. İlah yok. Kafamızdaki, düşüncemizdeki, aklımızdaki Allah'a haşa benzetmeye çalıştığımız ne kadar farklı inançlar, sakat düşünceler varsa la atıyor. Red önce, def işer. İllallah. Gel bir hayır, o Allah'tır işte. Kendisidir. Önce temizliyor zihni, la demekle, def işer. Sonra hakikati yerleştiriyor. Peygamber Efendimiz de geldiğinde aleyhissalatü vesselam önce kötülükleri, şirkleri, yanlışları toparladı. Kaldırdı, yerine güzel ahlakı yerleştirdi. Eğer çirkinlikleri götürmeseydi güzel ahlakla onlar karışırdı, müminler iki arada bir derede kalırdı. Böyle kalanlar dine büyük zarar vermişlerdir Yahudiler ve Hristiyanlar. Halbuki İslamiyet müşriklere gelmiş. Müşrikler onlardan daha tehlikeli. Çünkü hiçbir şeye inanmıyorlar. Ama onlar en az ehli kitap, ahirete inanıyor, meleklere inanıyor, kitaplara inanıyor, Allah'a inanıyor sakat bir inanç dahi olsa. Neden İslamiyet Hristiyanlara, Yahudilere, hem de onlar o zaman imparatorluk sahibi, medeniyet sahibi milletler onlara değil de, Kureyş'te, Hicaz bölgesinde, efendime söyleyeyim, evladını diri diri gömen, vahşi ve bedevi, bakın, develin yününü kana batırıp yiyen bu zavallılara bu din geliyor. Orada medeni milletler dururken neden? Çünkü ilk yazıyı bunlara Peygamber Efendimiz yazmış. Başka ideoloji fikirlerin tesiri altında kalmamış. Def eşer onların aleminde tecelli etmiş. Kötülükler gitmiş. İlk güzel yazıyı yazan Peygamber Efendimiz aslında o yazı sağlam tutmuş. Diğerler ne yazsaydı bu yazı öbürlerinden karışacaktı. Burada da bir hassasiyet, bir incelik, sosyolojik açıdan sizin işinize yarar abi. Evet. Gördüğüm burada diğer bir medeni ümmetler dururken peygamberimiz için daha kolay değil miydi? Hayır. Burada da bir sır var ki Allah o topluluğu her ne kadar cehaletle bedeviyetle imtihan etmişse de bakın başka dinlerin tesiri altında kalmadıklarından dolayı bütün çirkinlikleri, fiili ve fikri kendi işlerinden çıktığı için İlk yazıyı Peygamber Efendimiz yazmış, tutmuştu. İkinci yazı yazıldığında ömrünün üzerinden geçer, hakkıyla ne yapmaz, kendini evrakta göstermez. Şimdi, üstadımız da öyle buyuruyor. Cenab-ı Hakk'a mevcudu meşhur ünvanına bakılırsa, marifet şuaları bir derece tebarüz eder. Mahiyeti hakkında sükut. Kimse bir şey konuşamaz. Ama varlığıyla birliğe ilgili konuşabildiği ibadettir. İbadettir. Şimdi bakın. Desem ki size, şu kitabı bana anlatır mısınız? Bak maddi şekli var bu kitabın değil mi? Neyle anlatırız bu kitabı? Gözümüzle görüp müşahede edip ilgi alanımıza girdiğimiz maddi özelliği olan malzemeler anlatılırken sıfatlarla anlatılır. Bir ağırlığı vardır. Kuşe kağıttan yapılmıştır. İçlerinde harfleri vardır. Bak jelatinle kaplanmıştır. Rengi kırmızıdır. Altın yazısı vardır. Bak varlıklarla anlatıyoruz. Peki. Bu kitabın kitap olmasına sebebiyet veren ve bizim okuyup istifademize vesile olan kitabın yazılmasını esas olarak ortaya çıkaran ilmi anlatın desek. Yaldızı var mıdır? Ağırlığı var mıdır? Kuşesi var mıdır? He? Rengi, tadı, boyu hiçbir şey var. Bunu da yokluklarla anlatıyoruz. Ki ilim bir mahiyettir, varlıkla anlatılmaz. Yok yok yok yok öyle bir şey var ki kitabı ayağa kaldıran tutan odur. Kitabın mı hayatı daha sağlam ve kuvvetli, ilmin mi? İlmin, çünkü ilim bunu meydana getiriyor. Demek bir şey maddeden uzaklaştıkça, manaya doğru yaklaştıkça, bakın, insanın şu beş duygusunun alanının dışarısına çıktıkça, o var olan nesnelerle değil, yok olan özelliklerle anlatılır. Şimdi, kainatı var olan özelliklerle anlatırız. Hep öyle anlat, yıldızlarını, galaksilerini, gezegenlerini, dünyasını, neyse, ahiretini. Kainatı yaratan Allah'ı anlat. Zamanı yoktur, mekanı yoktur, maddesi yoktur, müddeti yoktur, boydan münezzehtir. Bak, bak, bak, bak. Mekandan münezzehtir, hep yok, yok. Öyle bir şey var ki, alemi yaratan Allah'ı da yokluklarla anlatıyoruz. Hakiki inanç da budur zaten. Varlıklar birbirine benzerler. Allah da varlıkları benzemeyeceğine göre var olan sıfatları Allah'a anlatmak şirk olur. Bu sebepten dolayı hangi dinin mensubu kainata benzer bir şeye tapmışsa o doğru ilah değildir. Bu güneş olsun veya diyelim ateizm olsun veya İsa aleyhisselam desinler fark etmez. Mahlukata benzeyen hiçbir şey ilah olamaz çünkü sıfatlarla, varlıklarla anlatılır. Evet. Limonu anlatın dediğimizde anlatırsınız. Limonun tadını anlatın. Renkten, tattan. Bak şimdi. Renk şeyin tadını anlatıyoruz. Bizim o maddi şeyler. Boydan, katı mıdır, sıvı mıdır? Münezzeh, münezzeh. Öyle bir şey yok ki limonu ayakta tutanı olmasa kimse limon almayacak. Beyni anlatabiliriz. Lobların özelliklerini. Beynin içindeki olan aklı anlatın desek. Lobdan, kıvrımdan, renkten, boydan, he? Ağırlıktan, katıdan, sıvıdan, münezzeh. Ama beyni beyin yapan akıldır. Bak kaç tane örnek verdik. Demek ki güçlü, kuvvetli olan, mevcudatın kapsama alanına girmeyen hakikatler daha yücedir, daha halidir. Bunlar var olan özelliklerle değil, yok olan vasıflarla anlatırlar ki, bunun en güzel örneği Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetiyle ilgilidir. Allah da mahiyeti itibariyle hep yok olan hususiyetler anlatılır ki hakiki iman odur. Biz mahiyetinden zaten girmiyoruz olayı. Neyine giriyoruz? Cenab-ı Hakk'ın ahadiyeti, vahidiyeti, kainatla münasebeti hususunda bir ders okuyacağız. Şimdi bu kadar özet bilgi verdikten sonra bir sual okuyalım ama suale girmeden bir iki mevzu daha nazara vereceğiz. Sualı okuyalım ki neleri öğreneceğimizi cemaatimiz bilsin, dersin takibi olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 16. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekûn. Allah bir şeyi murad etti mi? Murad ederse. Onu sahayı vücuda çıkartmak, yaratmak için nedir? Kündür. Kün demekle o da olur. Allah'ın yaratması, mahlukatla münasebeti mübaşeret tarzında değildir. Biz meşgul olarak meydana getiririz. Oluştururuz bir şeyi. Allah kün demekle onu daire-i ilimden daire-i kudrete getirir. Mahlukatın asıl vücutları varlık Allah'ın ilmindeki vücutlardır. şu bizim bildiğimiz vücutlar ilmindeki vücuda göre çok nakıs, eksik, gölgenin gölgenin gölgesi bile değildir arkadaşlar. Şu örnekle bunu anlayabiliriz. Bakın insanın gölgesi vardır. İşte şu karaltı benim gölgem, bak geziyor yerde. Değil mi? Şu gölgeye benim arasında aramda ne kadar fark var? Bu gölge beni gösteriyor mu göstermiyor mu? Gösteriyor. Bak göstermekte vazifeyi ifa eder. Ama aramızdaki farka bakın. Hiç mukayese kaldırır mı? Ne alakası var benden bunun? Ama beni gösteriyor. Bu gölge insan arasındaki farktan daha fazla. Allah'ın yarattığı mahlukat gölge. Allah'ın hakiki zatı ve sıfatı ona nispeten çok farklı. Şimdi şu siyah gölgelerin gösterdiği zatlar böyle olursa, hiçbir özelliği ve güzelliği olmayan şu siyah lekelerin gösterdiği zatlar böyle olursa, bir de bu da peygamber olursa mesela, şu gölgelerin gösterdiği zat, yani gölgeleri böyle olan Cenab-ı Hakk'ın keyfiyeti ve mahiyeti akıl ve idrake sığmaz. Öyle diyor Ziya Paşa. İdraki maali bu küçük akla sığmaz diyor, değil mi? Gerekmez, evet. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez, evet. Şimdi Cenab-ı Hak bir şeyi murad etti mi, kün diyor. Ne oluyor? İlimindeki vücutlar kün demekle, nuru kudretini sürmekle ilim dairesinden vücut dairesine çıkıyor. Kün demekle tekrar vücut dairesinden ilim dairesine ne yapıyor? Giriyor. Yaratma bu. Şimdi Cenab-ı Hak anlatacak ya, bakın öyle bir şey nazara veriyor ki Cenab-ı Hak'la kainatın münasebeti bize benzemiyor. Yani Allah bize benzemediği gibi yaratmasının özelliği de bize benzemiyor. İşte bunu anlatmak istiyor. Allah ne zatında ne sıfatında, ne şuunatında ne efalinde mahlukata benzemez. Yaratması biz de yapıyoruz ama meşguliyetle yapıyoruz. Mesela bir marangoz bir haftada diyelim ki bir takım mobilya çıkartsa, aynı haftada işi fazlarsa da 10 takım mobilya çıkartmaya kalksa arıza meydana getirir. Sanatta fedakarlık yapma mecburiyetindedir, değil mi arkadaşlar? Allah dün 2 kişi yaratmıştı. Bugün 7 milyar insan idare ediyor. Aynı kalitede, aynı güzellikte. Bu Allah'ın kudretinde noksanlık olmadığını, zaman aşımına uğramadığını, ezeli olduğunu gösteriyor. Bu kadar asır geçmiş, insanla da çoğalmış, kudrette ve iradede bir zafiyet yok. Muhammed Ali Kılay Hristiyanlar vurup deviriyordu. Ben Allah razı olsun Kurban abiyle Erzurum'da beraber, o benim ağabeyimdir. Bana mihmandarlık yapmıştır. Biz onun bazen boks maçlarını seyrederdik. O zaman çok şeydi. Tabi. Ama şimdi bir tas çorba içmekten aciz. Çünkü kudret onun zati özelliği değil. Zaman aşımına uğramış, aciz kalıyor. Ama Cenab-ı Hak aynı dağları, aynı alemi, aynı kainatı, aynı kolaylıkla idare ediyor. Haş Allah'ın kudretinde veya diyelim iradesinde zaman mefhumu müdahil olsaydı bazı yıldızların başımıza dökülüp bazı mahlukatın anormal gelmesi, arızalı gelmesi icap ederdi. İşin böyle bir Cenab-ı Hak bize benzer mi arkadaşlar? İşleri benzemiyor. Burada da Üstad Hazretleri öyle bir zatı, öyle bir Allah'ı anlatacak ki işlerin nazara veriyor ki böyle bir zatı hazırlanın. Bu zatın ehadiyetini, vahidiyetinin tecelliyatını dinleyeceksiniz. Kainatla münasebetini anlayacaksınız. Ayeti o sebepten dolayı buraya almış. Diğer ayet: Fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şey ve ileyhi turcaûn. Tesbih ederiz o zatı. Her şeyin melekûtu onun elindedir. Melekût, mülk alemini iradeyle mükemmel bir şekilde sevk ve idarenin hepsine melekût deniyor. Yani mesela bir padişah memleketi mükemmel idare, melekût onun elindedir. Ama o memleketin mülkiyeti bize bakar. Bana bıraksalar ben bir askerini idare edemem. Bir köyünü idare ama bir memleketi idare ediyor. Mesela bir pilot bir uçağı kabinine oturuyor, düğmeye basmakla uçağı ne yapıyor? Götürüyor. O kadar uçağa hakim, bilgi ve malumat açısından o uçağı sevk idare edecek bilgiyle uçakla onun müdahalesine ve münasebetine melekut denir. Bir de uçağın mülk cephesi vardı ki pilot olmayan, uçaktan anlamayan insanlara bakar. O insanlara desen ki uçağa binip uçurabilir misin? Yaklaşmaktan korkar. İkiye ayıralım biz bunu. Cenab-ı Hak alemi melekut cephesiyle idare ediyor. Allah'ın esma-i ilahiyesiyle kainat bu noktada bir mahlukat olarak örtüşüyor. Ve bütün işler Cenab-ı Hakk'a suhuletle, kolaylıkla şey yapılıyor. Ram oluyor. Bu da işin melekut cephesiyle ilgili. Ve ileyhi turcaun, herkes ona döndürülüp götürülecek. Döndürülecek. Ona gidecek. Niye döndürülecek? Kimse gitmek istemiyor ki ahirete. Herkes hastaneye koşuyor. Niye? Ölmek istemiyorum diyor. Nereye koşsan koşarsan koş. Yine nereye gideceğiz biz? Bir mahpusun koluna iki tane veya bir suçlunun koluna iki tane jandarma girmiş. Ayaklarını yerden kesmiş götürüyorlar. O da ortada bağırıyor. Ben hapishaneye inanmıyorum diyor. Hemen inanma. Nereye gidiyor bu adam? Hapishaneye gidiyor. Şurada yani düşünün ki Marmara'dan Karadeniz'e doğru bir gemi gitse. Marmara'dan Karadeniz'e açılacak. Bir gemi gidiyor. Hedefi oraya. Geminin içinde de bir iki adam Karadeniz'den Marmara'ya doğru gidiyor. Değil mi? Bunlar dese ki biz ne yapıyoruz? Marmara'ya gidiyoruz. Ne kadar gülünç olur. Bakan adam için. Sen nereye gidersen git hep beraber Karadeniz'e gidiyoruz. İster inansın ister inanmasın. Dönmek istesin veya istemesin. Geminin rotası Allah'ın elindedir. Herkes huzur ilahiye doğru gidiyor. Kaçanlar da geminin üzerindeki adamların bir yere gitmesi gibi. Sessiz sıkamet. O gittiğini zannediyor. Ama gemi hepsini birden bir yere götürüyor arkadaşlar. İki ayet-i kerime. Sure-i Yasin'de geçiyor. Üstad bunu nazara almış. Bunu 16. sözün başına koymuş. Şöyle başlıyor muazzez üstadım. İtminanı nefsime medar olacak. Evet. İnsanın imanı bir hakikati kabul eder. Akıl da imana kuvvet verir. Fakat nefsin de mutmain olması lazım. Nefsin de mutmain olabilmesi için üstad 16. söz yazmış. Onun için nefsi tatmin edecek bir söz. Bakın akıl ve imandan öte inanca ve itikada musallat olan onun ayağını kaydırmak isteyen nefsi bile ilzam edecek bir derstir bu. İnsan nefsini ilzam etti mi onun tehlikesinden kurtarır. Üstad ben şeytanımı ilzam ettim, susturdum diyor. O daha öteye gitmiş. Şeytan da nefisse telkinatta bulunur. Üstadın şeytanı susmuşsa nefsi de ne yapmıştır? Telkinat almayınca itaat etmiştir. Nefisler her insan memleketinde bir konsolosluktur. Şeytan da bir ülkedir. O şeytan insanlar ülkesini o konsoloslukları vasıtasıyla idare eder. Müdahale eder. İnsan da o konsolosluktan kendine intikal eden mesele muhalefet ede de şeytanla mücadelesine devam ettirir. Mücadelesini. Konsolosluklar kapanmaz. Bugün Türkiye'de Fransız konsolosluğunun üzerinde hangi bayrak dalgalanır? Hangi kanunlar geçerlidir? Bak kendi toprağında onun kanunları diyemezsin bu bayrağın burada ne işi var? Hikmeten orada olacaktır. Bizimle irtibatını konsolosluk sağlayacaktır. Allah da ne hikmetin? İmtihan için. Kıyamete kadar her insan memleketinde bir konsolosluk açmış. Orada şeytanın bayrağı dalgalanır. Şeytan girer çıkar serbesttir. Canımız sıkılmayacak. Yeter ki ona itibar edip ona teslim olmayalım. Konsolosluğu kapatamayız ha öyle bir şey yok. Ama susturabiliriz. Susturmak da ubudiyetle, kullukla, faziletle, ibadetle, günahlardan kaçınmakla elini kolunu keseriz. Ama kaldırmak mümkün değildir. Kaldırsak melek oluruz. Melekte konsolosluklar yoktur. Şeytan onlarla müdahale edip mücadele etmez. Makamları da sabittir. İnsanlar meleklerden üstün makama da çıkabilir. Hayvanattan aşağıya da düşebilir. Sebep işte o konsolosluktaki şeytanların mücadelesiyle insanın ona muhalefeti arasında bir denge vardır. Üstadımız burada imani meselelerde bile nefsi ilzam edecek. Yani konsolosluğu susturacak diyelim. Kaldırmayacak, susturacak. Hakikatler manzumesi burada zikredecek. İtminan-ı nefsime medar olacak. Zulmeti dağıtacak. İmanda da zulmetler var. Nasıl gece geldiği zaman gündüzü götürüyor. Yanlış fikir ve düşünceler geldi. İman nurunu kapıyorlar, örtüyorlar. Bunları dağıtacak. Şu ayetin nurundan, ayetin çok işari manaları, nurlu manaları var. Dört şuayı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Nefse basiret veriyor. Basiret kalbin özelliğidir, ruhun özelliğidir. Ama Üstad Hazretleri nefsi bir itaat ettirecek, hakikatler burada derc edecek ve nefsi izam edecek. Cenab-ı Hak istifadeyi inşallah nasip eylesin diyelim. Birinci şua. Ey nefsi nadan, nefsi muhatap aldı ya, nefsi nadan, yani ne demek? Alçak nefis, düşük nefis. Çünkü inanca ve itikada taalluk eden sualler soruyor. Oradan ayağını kaydırdı mı imanın? Amelden kaydırmaya benzemez. Arkadaşlar, imanla küfür, cennet ve cehennemin gidişatını şey yapar, dengeler. Cennette cehenneme gitme imanla küfürle ilgilidir. Ameller cennete cehenneme gitmeye vesile değildir. Mertebelerin farklılığına vesiledir orada. Evet. Küfür sahibi olan bir adam cehenneme gider. Ateşin derecesi ameline göredir. Serin yerde mi yanacak? Kazanın içinde mi yanacak? Bir Erzurumluyu. Erzurumlu var mı burada? Tamam, gıybet olmaz. Yüzümüze konuşalım. He? Olmasaydı konuşmayacaktık. Gıybet olurdu. Erzurum'da sıcağı çok severler. Bizim bir neydi o hocamızın adı? Hınıslı. Fahrettin Hoca mı? Fahrettin Hocamız var. Allah selamet versin. Şeyde, Erzurum'da. Umre'ye gitmiş. Önünde termos. Umre'nin sıcaklığını biliyorsunuz. Temmuz ayında. Arkasında palto, çay içiyor. Bir Arap gelmiş, namaza duracak, onu gölgelemiş. Ula demiş, çekil, yeni daha dalımısındı. Erzurum'da sıcağı çok sever. Bir Erzurumlu'yu güvercin içine koymuşlar, atmışlar cehenneme. Hikaye ama işte, bir hakikat payı var. Bayburtlu'nun biri de geziyormuş cehennemde.
Burada Bayburtlu.
Tamam, güreşte kim var acaba? At vermişler ateş, aldı attan ateşi. Kapağını açayım diye kaldırmış ki bakmaya demiş. La, kapat, ceryan yapıyor. Erzurum içeri ses. Kapat, ceryan yapıyor demiş. Kapağı açma. Şimdi nefsi nadan diyor. Bak, diyorsun ki dedik ya, iman cennete gitmeye vesiledir. Küfür cehenneme götürür. Kafirin amelleri cehennemdeki makamatla ilgilidir. Amel ve muamele cennete cehennemin vesilesi değildir. Mümin de imanla nispeten cennete gider. Ameline göre de cennetin ayrı ayrı kademelerinde ona şey yaparlar, makam hazırlarlar. Demek ki amel neyi ilgilendiriyor makamatı? Farklı farklı makamlara gitmeyi. İman ise cennetle cehenneme taksimi nazara veriyor. Ey nefsin adam, diyorsun ki ehadiyet zat-ı ilahiye ile külliyeti efali. Cenab-ı Hakk'ın zatının birliği var. Bir Allah. Bir Allah. Bütün işleri kendisi yapıyor. İşleri de çok. Bütün kainatı idare eden tek Allah. Allah bir olan Cenab-ı Hak bütün alemi nasıl idare eder? Zahiren akıl bir tezat görüyor, değil mi? Bir insan bütün işini kendi yapabiliyor mu? Bir adam tıraş olurken araba kullanabilir mi? Aynı anda bilgisayar, aynı anda konuşsa, değil mi? Olmuyor bak, sırayla yapar. Eğer işleri çoksa yardımcılar bulur. Ama Allah bütün kainatı bizzat idare eder, tektir. Bütün kainatı tek zatın idare etmesi. Mantıklı mı? Onu anlatacak üstadım. Hem de nefsi susturacak şekilde. Vahdeti şahsiyesiyle, yine zatının birliğiyle, muinsiz umumiyeti rububiyeti, yardımcısı olmadan her şeyi terbiye etmesi. Zatının birliğiyle kainatı nasıl idare terbiye ediyor? Bunu anlatacak üstadımız. Terbiyede de vahdet var. Yardımcısız yapıyor bu işi. Terbiye ise zordur. Ve ferdaniyetiyle yine zatının, varlığının birliğiyle şeriksiz, haşa yardımcıları olmadan, başka ilahlar olmadan şumulü tasarrufatı. Yani her şeyde tasarruf etmesi ve şamil olması. İşte İhlas suresi nazil olduğu zaman müşrikler bu hakikatlere alay etmişler. Çünkü böyle bir şey yok. İlahı kendilerine benzetiyorlar. Bir bakıyorlar ki şunu demişler. Allah Allah, bizim 360 tane putumuz Mekke'yi idare etmekten aciz. Haşa, Muhammed'in bir ilahı bütün alemi idare ediyormuş. İşte alay etmişler. İdareyi de kendilerine benzettikleri için uluhiyet noktasında ayakları kaymış ve sapmışlar. Allah hiçbir şeye benzemez ki. Üstad onu anlatacak. Evet, bir noktada bu. Ferdaniyetiyle şeriksiz şumulü tasarrufatı. Mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır ve nazır olması. Ne demek yani bu? Hem mekanı yok, hem de nerede ararsan orada, ters değil mi bu? Bu nasıl oluyor? Mekandan münezzeh, her yerde hazır ve nazır. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün hutbe okurken demiş ki, kim ne isterse benden sorsun. Onun sebebi de şu. Üstadımız buyuruyor ki, Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e vahiy getirirken üzerinde Sekine'nin yazılı bulduğu evrağı İmam Ali'nin kucağına bırakmış. İmam Ali almış, bu altı esmayı içerisinde yazılı bulmuş. Ferdün hayyün gayyum, ferdün hayyün hakemun adlum kuddus. Ondan sonra İmam Ali'ye gayb ilmi inkişaf ettirilmiş. O gayb ilmi inkişaf ettirildikten sonra buyuruyor ki, evveli dünyadan kıyamete kadar kim neysese benden sorsun. Sözüme itibar etmeyen zelil olur diyor İmam Ali radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu olayı bildiğinden, basiretiyle bildiğinden dolayı, ben ilmin şehriyim, ona Ali kapısından girin. Her sahabenin bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim'i Abdullah İbni Mesud'dan dinleyin mesela. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Ayakları da iç bükey. Skoda tip derler ya şimdi böyle. Hurma ağacına tırmanırken eteğinin altından bacakları görünmüş. Abdullah İbni Mesud'un. Ashab birbirine göstererek biraz tebessüm etmiş, gülmüşler. Resul-i Kibriya olaya vakıf olduğunda o ayaklara gülmeyin. Yarın o ayakların her biri mizanda bir Uhud dağından daha ağır gelecektir buyuruyor. Sahabeler her birinin bir özelliği var. Kim ne size benden sorsun diyor. Herkesin sualine cevap veriyor. İmam Ali radıyallahu anh. Bir günde bir suale bilmiyorum demiş. Bilmiyorum. Demişler ki, ya Ali, bilmiyorsan niye oraya çıktın? Her şeyi bilen mekandan münezzehtir demiş. Her şeyi bilenin mekanı olmaz. Nakısların mekanı olur. Mekan tutmak bir noksanlıktır. En kamil Allah'tır. O da mekandan münezzehtir. Allah. Makam sahibi olmak büyüklük değildir. Küçüklüktür esasında. Buralara bakmak lazım arkadaşlar. Yani gözlerimiz şimdi servette, devlette, bazen de nefis öyle istiyor. İnsanın huzuru kalbindedir ve gönlündedir. Saadet insanın iç dünyasındadır. Hasta bir adama en kaliteli elbise giydirsen ne faydası olur? Hizmetsiz hayat beş para etmez ki. Hepimiz Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Şu cemaat isterse birçok işler olur. Herkes her şeyi yapamayabilir. Ama herkes bir şeyi yapabilir. Onu bu dinden esirgemeyecek arkadaşlar. Buraya hepimizin birer geliş amacı ve gayesi var. Birileri bize vesile oldu değil mi? Kendi kendimize gelmedik. Bize yapılanı niçin başkasından esirgeyelim ki? Biz de aynı şeyi başkalarına yapalım. Ki bu zincir, bu halka, bu beraberlik kıyamete kadar devam etsin. Demek mekandan münezzeh ama her yerde hazır nazır. Zahiren ters. Bunu da üstad anlatacak. Bu ne demektir? Nasıl anlayacağız? Bakın, mahiyete taalluk etmiyor. İtikada taalluk eden bir meseledir. Bunları bilme mecburiyetindeyiz. ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması. Allah hem yüce vali, her şeye, her şeydenden daha yakın. O beğenmediğiniz, zahiren çirkin gözü, her şeyi Cenab-ı Hak yaratıyor ve yapıyor. Hem nihayet ulvi olması, her şeyi de bizzat yapması biraz ters. Genel Kurmay Başkanı odasını süpürmez. Başbakan evinin domatesini götürmez. Onu birilerine aldırır. Bu açıdan bizim bazı hocalarımız üniversitede okurken Allah'a böyle itikaden inancımızı bozma açısından fikirlerimizi karıştırırlardı. Geldi bir profesör, ismini vermeyelim. Dedik arkadaşlar, sineğin yaratılışını Allah'a vermeyin. Niye? Günahkar olursunuz. Niye hocam? Sinek pis şeydir, Allah niye onunla uğraşsın? Bak sen oradan tırnak tuttun, arkadan deve gelecek. Arkadan kainat gelir. Sinekten tırnak tutturacak adam. Ya sinek küçük ama ondaki sanat filden daha büyük. Sirisyen hortumu yapmak mı daha kolay? Filin hortumu yapmak mı daha kolay? İki, pislik ve çirkinlik bize bakan cephededir. Allah'a bakan cephede yoktur. Bize göre kan necistir, tıbba göre kan nedir? Bir ibret tablosudur. Bir eğitim tablosudur. Bakın şimdi, nasıl tıp bile değiştiriyor olayı. Ulviyetiyle beraber her işi bizzat yapması. Bak biz her işi bizzat yapmıyoruz. Adam bin mertebe ileri gitti mi basın işleri başkasına yaptırıyor. Niye? Ben yapamam onu diyor. Ben çöp toplayamam abi diyor. Niye? O çöpçünün işi diyor mesela. Allah hem temizliği yapıyor hem kainatı idare ediyor. Ulviyetle bu nasıl örtüşür? Ulviyete bir noksanlık gelir mi acaba? Ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması. Bizzat. Bakın şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainatla münasebetini anlatırken Esma-i İlahiye kainatı idare ediyor deyip haşa Cenab-ı Hakk'ın zatını mahiyeti itibariyle uzak tutuyoruz da orada da bir yanlış anlaşılma söz konusu. Üstad bunu da anlatacak. Bizzat elinde tutmasını nasıl anlayacağız? Bunlar hakaiki Kur'aniyedendir. Kur'an'da bunlar anlatılıyor. Bunları öğrenin diyor Cenab-ı Hak. İnancımız, itikadımız bunları toplu olarak mükemmel bilmekle muhafaza altına alınır ve korunur. Kur'an-ı Kerim'de bunlar varsa, Kur'an ise hakimdir. Abes bir şey Kur'an'da yoktur, hikmetsiz bir şey. Akla muhalif bir şey yoktur. Aklı olmayanın dini yoktur. Aklın kaldıramayacağı bir şey Cenab-ı Hak Kur'an'da teklif etmez. Ama o akıl olsa gerektir tabi. Yani bizim aklımız değil, vasıflı insanların, başta Peygamber'e nizamın akılları oradan bize kadar bu mesele intikal ediyor. Demek ki bir silsile var ki Kur'an'a muhatap olmuş, o akıl bu hakikatleri alır ve idrak eder. Bak Bediüzzaman'ın aklı bunu almış ve bize anlatıyor. Hakim ise hikmetli olan şey nedir? Akıl kabul etmeyen şeyleri akla yüklemez. Hikmet bunu icap ettirir. Yük kaldıracaksa güçlü hamal bulacak. Şimdi ev yapacaksa mühendis bulacak. Hastaysa doktora gidiyor. Hikmet bunu icap ettiriyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ulvi hakikatler anlatılıyor ama aklı beşer bunu idrak etmekten aciz olursa bu hikmet, bu teklif yanlış olur. Ya abes bir şey Kur'an'da olmadığına göre nasıl anlaşılır bunlar? Üstad bunları da nazara verecek. Akıl ise zahiri bir zıtlığı görüyor. Akıl zahiren bir tezat görüyor. Görünüşte uyumsuz gibi görünüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah ister. Sualimiz bu arkadaşlar. Önce suali iyi anlayalım ki problemi kolay çözelim. Fakat cevaba geçmeden bir iki bilgi malumat vermemiz icap ediyor. O da şudur. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları iki ana gruba ayrılıyor. Bir zati sıfatlar, öbürü subuti sıfatlardır. Şimdi nasıl ki fıkıh bilmeyen bir adamın namazı eksik oluyor. Kabul olur mu olmaz bilemeyiz. İmanın da fıkhı vardır. Allah'ı nasıl biliyoruz? Allah'ı bilmek ayrıdır. Nasılı çok farklıdır. Allah'ı nasıl bilmenin de fıkhı vardır. Tecvid. Tecvidsiz de Kur'an-ı Kerim okunur. Tecvidle okunduğu zaman maşallah diyorsun ya, ne yakışıyor. Tecvidi olmayan bir şey mi var? Kur'an tecvitsiz olmuyor da oturmanın tecvidi yok mu? Oturmanın da tecvidi var ya. Yemenin tecvidi yok mu arkadaşlar? Sünnet üzere yemek tecvittir işte. Konuşmanın tecvidi vardır. Bakın. İmanın da tecvidi vardır. Nasıl inanacağız? Allah'a nasıl inanacağız? Bu anlatılmış. O fıkhına ve tecvidine itibar ettik mi? O iman da hakikat noktasında kabul görüyor. Esas iman odur. 16. sözü yazan üstad da Allah'a bu noktada bir imanı, inancı, marifeti var. Benim de var. Şimdi imanı fıkıh açısından baksak ne kadar fark var aramızda. Şimdi kendini bilme noktasında üstadın durumuyla benim durum yan yana konusu Allah hangimizden daha hoşnut olur? Hangimizden daha razı olur? Hangimize daha füyüzat verir? Hangimizi daha fazla kabul eder? Koyun terazinin kefesini. Allah'ı bilmek azim ibadetlerdendir ve marifetin en yüksek derecesidir. Çünkü Allah'ın dışındaki bilinmeyen mahluklarda cehalet nisbidir. Mesela bir kimya profesörü edebiyatta cahildir. Ama adama cahil diyebilir miyiz biz? İlimlerde bilmemek nisbi cehalete girer. Değil mi? Mesela diyelim bir tıp uzmanı müzikte cahildir. Adama cahil diyemeyiz. Ortak cehalet Allah'ı bilmemektir. Ebu Cehil Allah'ın cahiliydi. Esas cehalet budur. En büyük cahillik Allah'ı bilmemektir. En iyi alimlik de onu iyi bilmek ve tanımaktır. Onun dışındaki ilimler de bu noktada nisbidir. Bütün insanın ortak paydası Allah'ı bilme amacına yöneliktir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattığımın altında yatan gerçek ibadetten maksat marifettir. İyi tanınacak ki iyi bilinsin. İyi bilinecek ki iyi sevilsin. İyi sevilecek ki ubudiyet keyfiyetli ve kuvvetli olsun. Bir insan sevmediğine çalışmaz. Bilmediğini sevmez. Bakın dikkat edin meyvelerden hep bildiklerimizi yeriz. Amerika'dan meyve gelmiş hiç. Alıp götürüp yiyemeyiz. Niye? Bilmiyoruz ki. İnsan bildiği adama gider sarıl abi nasılsın diye. Nasılsa insan için tokattan giden bir adama gidip sarılsan. Bir dakika kardeşim ya ne oluyor? Abi insansın. Ya bir yerden insan var benim mi? Bak ne oluyor? Bildikçe muhabbet artıyor. Muhabbet arttıkça iltifat artar. Onun için imanın içerisindeki marifetin derinliği Allah'a muhabbeti artırır. Muhabbetin de artması ubudiyet ve kulluğa kuvvet verir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bu işte Allah'ı bilmenin fıkhı dedik ya veya tecvidi. Biri zati sıfatlarıdır bir grup. Bu kaç tanedir? 6 tanedir. Allah'ın kendisidir yani. Zatıyla ilgili sıfatlardır. Bakın bunlar insan için söz konusu değil. Bizde hiçbir şey zati değildir. Yine Allah'a benzemiyor. Dikkat edin. Allah bize benzemiyor. Bizde hiçbir şey zati değildir. Şimdi bizdeki diyelim vücut zati midir? Ölüp gidiyoruz ya. Kaç yaşındasın sen kardeşim? 18. Ne demek 18 yaşındayım demek biliyor musunuz? 19 sene evvel yoktum demek değil mi? Öyle değil mi? Peki yaşı olmayan bir mahluk var mı kainatta? Kainatın yaşı var mı yok mu kainatın abi? İşte kaç yüz milyar olur yaş koydun mu ondan evvel yoktur bu. Hiç Allah'la münasebete girer mi? Ama Allah'ın vücut, zat sıfatları biri vücuttur. Varlığı vardır. Zati özelliktir. Hiçbir mahlukun vücudu bu noktada varlık asın zati özellik değil elimizden alınıyor. Varlığına inanmak, varlığının vacip olması. Bir de varlıklar kaç çeşittir İslam ulemasının şeyine göre, anlayışına göre Ehl-i Sünnet'in 3 çeşit. Biri vacibül vücut, varlığı şart olan, vacip olan Allah, zat, sıfat ve esma. Bundan madem hiçbir varlığın vücudu bu kategoriye giremez. Şimdi demek ki emek verilmiş, Allah işini biliyor. İnsan yapmayı biliyor, değil mi? Gergedan yapmayı biliyor, bahar yapmayı biliyor, galaksi yapıyor Allah. Bir insan kaç alanda mahir olabilir? Allah'ın maharetine bak. Bu fiilin kemalini. Fiilin kemali ismin kemalini gösterir. O mahlukada hangi isim varsa Allah'ın o noktada fiili isimleri sonsuzdur. Karıncayı halk eden ismiyle gergedanı halk eden ismi farklıdır. Şu ayrı ayrı sanat, ayrı ayrı emek var orada. Tabiri caizse emeği anlaşılması için söylüyoruz. Tabi yanlış anlaşılmaz. İsmin kemali, isim sıfatların kemali. İşte buradaki sıfatı zatiye, sıfatı subutiyeye gidiyor. Daha doğrusu ismin kemali sıfatın kemaline, sıfatın kemali şuunatın kemaline. Yani şeyin diye biz kabiliyete diyor. Allah için uygun değil. Bizler için şeyin kabiliyet demektir. Mesela diyelim Rahman bir, diyelim Rahim bir isimdir. Ne yapar? O Cenab-ı Hakk'ın sıfatına gider. Merhamet sahibidir. Rahmaniyet ve rahimiyet bir şuuniyettir, şeyindir. Allah'ta o özellik demek sonsuz var ki yapıyor. Şe'nin kemali de zatın kemaline gider. Bütün mahlukatın kemali ve güzellikleri kemal sahip bir Allah'ın zatından geliyor demektir. İşte böyle bir Cenab-ı Hak'la bu kainatın münasebetini üstadın yazdığı bu sualler ışığında inşallah okuyup öğrenmeye çalışacağız.